Ayrım 6.
Bundan kolay ne vardı? Er ya da geç bütün insanlar nasıl olsa günün birinde ölmeyecekler miydi? Ah vah etmiyordu. Yaşam böyleydi işte. Haksızlık filan yoktu bunda. Toprağın hemen üstünde doğmuş, toprakla kucak kucağa yaşamıştı. Sonunda yine toprağa dönmek yeni bir yasa sayılmazdı onun için. Etin ve kemiğin yasasıydı bu. Ve doğa canlılara, ete, kemiğe hoşgörüyle davranmazdı. İnsan denen yaratık birey olarak bir önem taşımazdı doğa için. Türlerle, ırklarla ilgilenirdi o. İhtiyar Koskoş'un o ilkel aklıyla bulduğu ve derinlemesine kavradığı soyut düşünceler bunlardı işte. Yaşamın her alanında nice örneklerini görmüştü bu gerçeğin. Bir filiz fışkırır, söğüt tomurcuğu patlar, yeşerir, sararmış yaprak yere düşer. Yalnız bu bile bütün bir yaşam öyküsünü dile getirmeye yetiyordu. Ne var ki kişiye bir görev buyurmuştu doğa. Kişi bu görevi yapsa da yapmasa da ölüm kaçınılmazdı. Doğa umursamazdı. Buyruğa uyanlar çoktu. Dahası zaman zaman bu buyruğa boyun eğmeyenler bile çıkıyordu. Ama ne olursa olsun önemli olan her zaman sürüp gidecek olan şey buyruğun yerine getirilmesiydi. Koskoş'un soyu çok köklüydü. Nasıl ki kendisi çocukken nice nice yaşlı insanlar gördüyse, onlar da çocukluklarında başka yaşlı insanları öyle görmüşlerdi. Öyleyse soyun yaşadığı, kabilenin sürüp gittiği doğruydu. Demek ki geçmişin karanlıklarında kalmış ve bugün mezarları bile unutulmuş olan tüm soydaşları bu buyruğa uymuşlar, bu sayede de kabile yaşamış, bugüne dek süre gelmişti. Bireyler önemli değildi işte. Birer olaydı onlar, gelip geçiciydiler. Tıpkı o kısacık güneşli yaz günleri gibi gelip geçerlerdi. Kendisi de onlar gibi bir olaydı ve tıpkı onlar gibi o da göçüp gidecekti. Doğanın aldırdığı bile yoktu buna. Yaşam için bir görev vermiş ve bir de yasa koymuştu. Yaşamın görevi soyun sürdürülmesini sağlamaktı. Yasası ise ölümdü. Dolgun memeli, boylu boslu, kıvrak yürüyüşlü, gözleri çakmak çakmak bir genç kıza bakmaya doyum olmaz. Gel gelelim görevini yapmış değildir o henüz. Günden güne daha alev alev bakar gözleri. Salına salına yürüyüp keklik gibi seker. Delikanlıların önünde bir hoş davranır, bazen atılgandır, bazen çekingen. İçindeki kor ateşle gönüller yakar. Güzelleştikçe güzelleşir, serpildikçe serpilir. Derken günlerden bir gün avcının biri çıka gelir. Tutamaz kendini. Kızı yakaladığı gibi yemeklerini pişirmesi, çocuklarına ana olması için çadırına götürür. Ve gün gelir çoluğa çocuğa karışır kız. Güzelliği yitip gider. Hareketleri hantallaşır, bacaklarını sürüye sürüye yürür. Gözlerindeki alev sönmüştür artık. Bakışları ölgün ölgündür. Ocak başındaki bu kızıl derili ninenin pörsük yanakları yalnızca küçük çocukların hoşuna gider artık. Görevi sona ermiştir. Çok geçmeden ilk kıtlık mevsiminde ya da o uzun göç yollarına düşüldüğü bir sırada kadın bir avuç odunla birlikte karlar arasında bırakılıp gidilecektir. Tıpkı şu anda kendisini bıraktıkları gibi. İşte böyleydi yaşamın yasası. İnce bir dal parçasını dikkatle yerleştirerek ateşi besledikten sonra yeniden düşüncelere daldı. Her yerde, her şeyde böyleydi bu. İlk karla birlikte sivrisinekler ölürdü. Sincapçıklar sürüne sürüne ölüme giderlerdi. Tavşan yaşlanmaya görsün, bütün vücudu hantallaşır, koşması yavaşlar, düşmanından kolay kolay kaçıp kurtulamaz, daha hızlılara yem olurdu. Bir kış günü Klondike'ın yukarı konaklama yerlerinden birinde kendi babasını nasıl bırakıp gittiğini anımsadı. Misyonerin vaaz kitapları ve ilaç kutusuyla birlikte geldiği kış değil de bir önceki kış olmuştu bu. O ilaç kutusu ne zaman aklına gelse Koskoş'un ağzı sulanırdı. Oysa şimdi dili damağı kupkuru kesilmişti. Hele o ağrı kesici ne kadar da güzeldi. Ama misyonerden yana başları dertteydi. Adam etmet getirmek şöyle dursun, oturup bir de patlayıncaya dek tıka basa yemek yerdi. Avcılar homurdanmaya başlamışlardı. Neyse ki sonunda Mayo yakınlarında bir tepede ciğerlerini üşütmüştü de ölmüştü. Mezarının üstündeki taşları burunlarıyla iten köpekler adamın kemiklerini dalaşa hırlaşa paylaşmışlardı. Koskoş ateşe bir odun daha attı ve yine geçmiş günlerin karanlıklarına daldı. Bir seferinde korkunç bir kıtlık baş göstermişti. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış yaşlılar ateşin çevresine oturup 3 kış boyunca deli deli akan Yukon'un tam 3 yaz nasıl kas katı kesilip buz tuttuğunu hala anlatırlardı. Koskoş işte bu kıtlık sırasında yitirmişti annesini. Yaz boyunca son balığı akımını beklemişlerdi boşu boşuna. Sonra kışın kuzeyden gelecek ren geyiklerine bel bağladılar. İple çektikleri kış mevsimi gelmiş ama geyik meyik gelmemişti. Kıtlığın böylesi de görülmüş işitilmiş şey değildi. Kabilenin en ihtiyar üyeleri bile böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı o zamana dek. 7 yıl var ki geyikler adımlarını atmaz olmuşlardı. Yetmezmiş gibi tavşanlar da tükeniyordu. Köpekler bir deri bir kemik kalmıştı. Bitmek bilmeyen karanlık geceler boyunca çocuklar çığlık çığlığa can veriyor, kadınlar, yaşlılar birbiri ardından göçüp gidiyordu. Bahar güneşini bir kez daha görmek kabilenin ancak onda birine kısmet olmuştu. Gerçekten de korkunç bir kıtlıktı bu. Ama bolluk günlerini de ellerindeki etin çürüyüp kokuştuğu, köpeklerin bol et yemekten semirip yağ bağladığı, av hayvanlarını vurmayıp salıverdikleri, kadınların vırt zırt gebe kaldığı, çadırların kızlı erkekli bebelerle dolup taştığı günleri de görmüştü. İyice göbek koyveren erkekler rahatlık battığı için midir nedir? Eski defterleri karıştırıp geçmişteki anlaşmazlıkları, kan davalarını yeniden canlandırmışlar. Pelileri öldürmek ve Tananaların sönmüş ateşleri başında oturmak üzere dağları aşarak batıya gitmişlerdi. Sanki bugünmüş gibi aklındaydı. Çocukken yine böyle bir bolluk döneminde kurtların koca bir geyiği parçalayışlarını görmüştü. Zinkha da vardı yanında. Karların üstünde uzanıp olayı seyretmişlerdi. Zinkha büyüyünce kabilenin en usta, en becerikli avcısı olmuştu. Sonunda Yukon ırmağının buz deliklerinden birine düşüp ölmüştü. Cesedini ta 1 ay sonra bulmuşlardı. Yarı beline dek yukarı tırmanmayı başarmıştı ya, yine de kas katı donup kalmıştı buzlar arasında. İşte böyle, o geyik olayına gelince, o gün Zinkha ile babalarına özenerek avcılık oynamaya çıkmışlardı. Dere yatağında bir geyik iziyle bir sürü kurt izine rastladılar. İzler tazeydi henüz. Zinkha bir bakışta yorumlayıvermişti izleri. Yaşlı bir geyik bu. Sürüye ayak uyduramayacak kadar kocamış. Kurtlar onu ötekilerden ayırıp pençelerine düşürmüşler. Kolay kolay da peşini bırakmazlar artık. Gerçekten de öyleydi. Kurtların huyuydu. Kolay kolay kaçırmazlardı avlarını. Gece gündüz demez durup dinlenmeksizin ardından koşarlardı avlarının. Hırlar hayvanın burnuna pençe atar ta ki işini bitirene dek inatla izlerlerdi. Bir anda bu kanlı olayın çekiciliğine kapılmışlardı. Zinkha ile. Kovalamacanın sonu gerçekten de seyredilmeye değerdi. Büyük bir hevesle yola koyuldular. İzler öylesine belirgindi ki iz sürmede hiç de usta ve keskin görüşlü olmayan Koskoş bile rahatlıkla bulabiliyordu yolu. Hızla ilerliyor ve her adımda yeni bir belirtisiyle karşılaştıkları bu trajediyi merakla izliyorlardı. Bir süre sonra geyiğin direnişte bulunduğu bir çatışma alanına ulaşmışlardı. 3 adam boyu genişliğinde bir yerde karlar çiğnenmiş, havaya savrulmuştu. Ortada yayvan ayaklı avın derin ayak izleri göze çarpıyordu. Bunu hemen çepeçevre saran bölgede ise kurtların belli belirsiz silik ayak izleri vardı. Anlaşılan sürünün bir bölümü geyiği bir an önce parçalamak için uğraşıp didinirken öbür bölümü de bir kıyıya uzanıp yorgunluk çıkarmıştı. Boylu boyunca yatıp dinlenirken bıraktıkları izler sanki daha demin yapılmışçasına belirgin ve tazeydi. Kurtlardan biri geyiğin çılgınca bir boynuz darbesi sonunda delik deşik olup yere yıkılmış, ayak altında çiğnenerek can vermişti. Sıyrılmış bir iki kemik bu olayı kanıtlıyordu. Karlar arasında düşe kalka ilerlerken ikinci bir savaş alanı görüp durakladılar. Koca hayvan korkunç bir ölüm kalım savaşı vermişti burada. Karlar üzerindeki belirtilere bakılırsa düşmanlarınca iki kez alaşağı edilmiş ama ikisinde de saldırganlardan sıyrılıp ayağa kalkmayı başarmıştı. Hayvan yaşamın gerektirdiği görevi çoktan yerine getirmişti. Ama can tatlıydı ne de olsa. Zinha şaşırmıştı. Bir geyik düşmanlarınca böyle yere yakılsın da ayağa kalkıp kurtulsun. Olacak şey miydi hiç? Ama olmuştu işte. Kurtulmuştu hayvan. Hani bu olayı tutup da şamana anlatsalar, adam bundan türlü türlü anlamlar çıkarır, bir takım olağanüstü belirtiler bulurdu. Yeniden iz sürmeye başladılar ve geyiğin yamacı tırmanıp koruluğa ulaştığı yere çıktılar. İzlerin gösterdiğine göre geyik burada gerileyip düşmanlarının üstüne atılmış ve içlerinden ikisini karların üstüne cansız sermişti. Ama geyiğin de sonu yaklaşmıştı. Kurtların ölen iki kardeşlerinin cesetlerine dokunmayışlarından belliydi bu. Birbirine çok yakın iki yerde iki kıyasıya savaş daha olmuştu. Bundan sonraki izler kırmızıydı artık. İri hayvanın geniş adımları sıklaşmış, ayak izleri eski keskinliğini yitirmişti. Derken savaşın ilk gürültülerini işittiler. Av kovalamalarında gırtlaklarını parçalarcasına hep birlikte uluyan kurt sesleri değildi bunlar. Hemen az ötelerinde dişlerin ete saplandığı, göğüs göğüse bir savaşın geçmekte olduğunu belirten kısa homurtulardı. Zinha karların üstüne yatmış, rüzgarın estiği yöne doğru sürüne sürüne ilerliyor, yarının kabile reisi Koskoş da onun ardı sıra gidiyordu. Birlikte genç bir ladin ağacının alt dallarını aralayarak baktılar. Gördükleri savaşın sonuydu. Tüm gençlik anıları gibi bu olayda tüm ayrıntılarıyla belleğine kazınıp kalmıştı. Şimdi bile o sahne olanca canlılığıyla farsız gözlerinin önündeydi. Koskoşu hayran bırakmıştı bu olay. Aradan yıllar geçip de kabile reisi olduktan sonra parmak ısırılacak işler başarmış, adı bir ölüm haberi gibi pelilerin ağzında dolaşmış durmuştu. Meydan dövüşlerinde üstüne yoktu. Hele yabancı bir beyazla teke tek ve bıçak bıçağa dövüşüp de adamı bir öldürüşü vardı ki dillere destandı. Uzun süre gençlik günlerini düşündü. Ateş sönmeye yüz tutmuş, soğuk başlamıştı. Tutup bu kez iki odun birden attı ateşe. Sonra yanı başındaki dal yığınını yokladı. Daha ne kadar yaşayacağını kestirmeye çalıştı. Sitkum Toha, dedesini unutmayıp da bir kucak odun daha toplamış olsaydı, ömrü birkaç saat daha uzardı. Bunu yapmak işten bile değildi onun için. Gel gelelim, aklı bir karış havadaydı torununun. Hele Zinha'nın torunu onu gözüne kestirdi kestireli, büsbütün bir hoş olmuştu kız. Gözü hiçbir şey görmüyordu. Anaymış, ataymış, umurunda bile değildi. Ama olsun varsın. Gençlikte olur böyle şeyler. Kendisi de öyle değil miydi gençken? Bir süre sessizliğe kulak kabarttı. Olur ah, oğlunun yüreği sızlardı belki. Köpeklerle geri dönüp babasını da alır, onu da kabileyle birlikte geyiklerin semiz ve bol olduğu diyarlara götürürdü. Kulakları kirişteydi. Anılardan allak bullak olmuş beyninin olanca dikkatiyle çevreyi dinliyordu. Ama ortalıkta ne bir kımıltı ne de bir canlılık vardı. Çıt çıkmıyordu. Korkunç sessizliğin ortasında kendi soluğundan gayrı hiçbir ses yoktu. Bu ıssızlıkta yalnızdı. Yapayalnızdı. Şşt! Bu da nesi? Birdenbire tepeden tırnağa ürperdi. Sessizlik o çok iyi tanıdığı korkunç uluyuşlarla yırtılıvermişti. Epey yakından gelmişti hem de. Kocaman, yaşlı geyik buğulu gözlerinin önünde canlandı. Baştan aşağı kan revan içinde dövüşüyor, parçalanan böğrü, bacakları, kıpkızıl, dallı budaklı boynuzlarını sallıyor, vuruyor, vuruyordu. Gözlerinin önünde parlak boz renkli karaltılar oynaşıyordu şimdi. Işıl ışıl yanan gözler, dışarı sarkık diller, salyalı dişlerle sırıtan ağızlar sarmıştı çevresini. Tam ortasında oturduğu o acımasız çemberin daraldıkça daraldığını, çiğnenmiş karın beyazlığı üzerinde küçüldükçe küçülüp gitgide kara bir noktaya dönüştüğünü gördü. Yanağına ıslak, soğuk bir burnun dokunmasıyla irkildi. Dalıp gittiği anılardan bir anda sıyrılıverdi. Hemen ateşe uzandı, yanık bir odun parçası kaptı. Korkunun verdiği bu ani hareket canavarı ürkütmüştü. İnsanlar karşısında duyduğu içgüdüsel bir itilimle uzun uzun uludu. Kan kardeşlerine seslendi. Ötekiler hemen uydular bu çağrıya. Ağızlarından salyalar aka aka, aç gözlerle baka baka yaşlı adamın çevresini kuşattılar. Çember daha da daralmıştı şimdi. İhtiyar koskoş, her an biraz daha daralmakta olan hırıltılı çembere sessizce bakıyordu. Elinde yanan odun parçasını hızla salladı. Kurtlar hırlamayı bırakıp ulumaya başladılar. Hiç de dağılacağa benzemiyorlardı. İçlerinden biri bir parça öne çıktı sürüne sürüne. Sonra ard ayakları üstüne oturdu. Onu bir ikincisi izledi. Hemen ardından üçüncüsü. Hiçbiri çekip gitmeye niyetli değildi. Yaşama böylesine sıkı sıkıya yapışmak niyeydi sanki? Elindeki odun parçasını karlara daldırdı. Ateş cızıldayarak söndü. Çevresini saran kurtlar arasında bir kaynaşma oldu. Homur homur homurdandılar ama yerlerinden kımıldamadılar. Koskoş'un gözleri önünde son bir kez daha canlandı kocamış geyik. Derken başı dizlerinin üstüne bitkince düştü. Ne önemi vardı artık? Yaşamın yasası böyle değil miydi? Uzak bir ülkede. Uzak bir ülkeye gittiği zaman oranın geleneklerine ayak uydurabilmek için o güne dek edindiklerinin çoğunu kafasından silip atabilmeli insan. Yoluna baş koyduğu düşünceleri, hatta taparcasına bağlandığı inançları bile unutmaya hazır olabilmeli. Öyle zamanlar olur ki eskiden yaşamına yön veren ilkelere taban tabana ters düşmesi bile gerekebilir. Değişikliklere kolayca ayak uydurabilenler için neşe ve mutluluk kaynağıdır bu yenilikler. Ama eski alışkanlıklarından kurtulamayan kimseler sudan çıkmış balığa dönerler yabancısı oldukları yeni ortamın baskısı karşısında. Hem ruhça hem bedence çöküntüye uğrarlar. Bir türlü akıl sır erdiremedikleri yeni yasaklara kazan kaldırırlar. Bin bir türlü terslikler baş gösterir. Bu yabancı çevrede düş kırıklığına uğrar insan. Acı üstüne acı, sıkıntı üstüne sıkıntı çeker artık. Böyleleri için yapılacak şey, iyisi mi iş işten geçmeden bir an önce sılaya dönmektir. Uygarlığın rahatlığına sırt çevirip, kuzeyin ilkel yalınlığına, vahşi güzelliğine göğüs germeyi göze alan insanın, bunu başarıp başaramayacağı kendinde yer etmiş alışkanlıklarının ne denli güçlü ya da önemli olduğuna bağlıdır. Eğer o gerçekten de bu yolun yolcusu ise, bedensel alışkanlıkların pek de öyle hatırı sayılır bir önemi olmadığını hemen görecektir. İşte o zaman leziz yemekler yerine yavan ekmekle nefis körletmek, yumuşacık gıcır gıcır pabuçlar giyeceğine kaba saba postallar, makosenler giymek, kuş tüyü yatakları karlar arasında büzülüp yatmaya değişmek. Bütün bunlar vız gelecektir ona, aldırış bile etmeyecektir böyle şeylere. Gel gelelim asıl zorluk, aynı yola baş koyduğu arkadaşlarının huyuna suyuna ayak uydurabilmeyi başarmaktır. Bunu öğreninceye dek başı epeyce ağrıyacaktır. O zaman günlük yaşantının biçimsel inceliklerini boşlayıp, bu kof kurallar yerine hoşgörüyü, sabrı, özveriyi koyacaktır. Böyle biri teşekküre falan metelik vermeyecektir artık. Duyduğu gönül borcunu ağzını açmadan dile getirecektir. Boş lafın karın doyurmadığını bilip, somut davranışlarla gösterecektir içtenliğini. O değerli dostluk incisini böyle elde edecektir işte. Kuzey kutbundaki altın masalı bütün dünyanın diline destan olup da kuzeyin o tılsımlı çekiciliği insanların yüreğini ta derinden fethediverince Carter Weatherby de oturduğu yerde duramaz oldu. O rahat katiplik koltuğu diken gibi batmaya başladı. Elindeki avucundaki paranın yarısını karısına bıraktı, geri kalan bölümüyle de yolculuk donatımını düzdü. İmgelemi zengin, serüven düşkünü biri sayılmazdı pek. Ticaretin elinde bir kukla oldu olalı, bu tür duygusal eğilimler körelmişti. Bu işe kalkışmasının nedeni, dur durak bilmeksizin uğraşıp didinmenin artık kabak tadı vermiş olmasıydı. İyi bir voli vururum umuduyla tehlikeye atıyordu şimdi kendini. Kuzeyli serüvencilerin 20 yıldır kullandıkları yollara burun kıvırarak diğer birçok budala gibi o da ilkbaharda soluğu Edmonton'da aldı. Ve burada altın parıltılarıyla gözleri kamaşmış insanların arasına katılarak iyice baştan çıktı. Ellerindeki haritalar dışında hiçbir olağanüstü yanı bulunmayan sıradan altın arayıcılarıydı bunlar. Tüm öteki gruplar gibi onların da hedefi Klondike'tı. Ama buraya ulaşmak için izlemeyi düşündükleri yol, kuzeyin o amansız ikliminde büyümüş en gözü kara yerlilerin bile soluğunu kesiyordu. Çipevalı bir yerli kadınla bir gezgincinin oğlu olan Jack Baptist gibi, 65. enlemin kuzeyinde geyik derisi bir çadırda dünyaya gözlerini açan ve daha parmak kadarken çiğ süt emmek yerine iç yağı yalayan biri bile afallayıp kalmıştı bu yolda. Buzlu diyarlara kılavuzluk yapma görevini kabul ettiği halde kendisine akıl danışıldığında ters ters kafasını sallıyordu. İşte son zamanlarda Percy Cuthbert'in talih yıldızı da ters dönmüş olmalı ki bu zorlu yolculuğun ağır aksak ilerleyen kafilesine o da katıldı. Bir eli yağda bir eli balda yaşayan biriydi Cuthbert. İşleri de tıkırındaydı, kültürlü biri sayılırdı. Bankadaki hesabı da hayli okkalıydı. Kısacası aslında böyle bir serüvene atılmayı gerektiren doğru dürüst bir nedeni yoktu hiç. Ne var ki son zamanlarda aklı bir karış havada gezmeye başlamıştı. Ne zamandır gönlünde yatan romantik serüven düşlerini gerçekleştirmek için bunu bulunmaz bir fırsat saydı. Oysa ondan önce daha sayısız kişi aynı akla hizmet etmiş ve ağızlarının paylarını almışlardı. İlkbaharda buzların çözülmesiyle birlikte kafile Elk Irmağı boyunca buzlarla birlikte ilerlemeye başladı. Şaka maka epey gösterişli bir filoydu bu. Yiyecek, miyecek ne aransa vardı. Dahası çoluğu çocuğu ile birlikte her tarakta bezi olan karanlık kişilikli melezler bile vardı. Sandallar ve kanolarla günlerce uğraştılar. Bu yetmezmiş gibi sivrisinekler de başlarına bela kesilmişti. Sandalları karadan taşımak zorunda kalınca kanter içinde sövüp saydılar. Çalışmanın böylesine zorlu olanı insanın ciğerinin kaç para ettiğini hemen koyuverir ortaya. Nitekim giriştikleri işten yüzlerinin akıyla sıyrılacaklarına yemin etmiş olan kafile, güneye inip de Athabasca gölünü arkada bıraktığında kimin ne mal olduğu çoktan ortaya çıkmıştı bile.